Ayrım 16.
Marfa Ignatievna'nın gebeliği ona yalnız bir umut vermişti. Çocuk doğunca yüreğini keder, korku paramparça etti. 6 parmaklı doğmuştu oğlu. Bunu görünce Grigori hepten yıkılmıştı. Vaftiz gününe dek ağzını bıçak açmadı, hiç kimseyle konuşmamak için her fırsatta bahçeye çıkıyordu. İlkbahardı. 3 gün bahçeyi kazdı, bir başına çalıştı. 3. gün çocuğun vaftiz edilmesi gerekiyordu. Bu arada bir şeyler düşünmüştü Grigori. Din adamlarının, konukların toplandığı vaftiz babalığını yapacak olan Fyodor Pavlovic de gelmişti. Odaya girdi, çocuğu vaftiz falan etmenin pek yersiz olduğunu söyledi. Bön bakışlarını papazın yüzünden ayırmadan, güçlükle, sözü uzatmadan alçak sesle konuşuyordu. Papaz neşeli bir şaşkınlıkla niçinmiş diye sordu. Grigori mırıldanarak, çünkü dedi, çünkü bir ucube o. Ucube mi, ne ucubesi? Bir süre sustu Grigori. Anlaşılmaz bir sesle ama pek kararlı, sözü daha uzatmak istemediğini belli eden bir tavırla, doğa onu yaratırken bir yanlışlık yapmış diye mırıldandı. Güldüler. Tabii sonunda vaftiz edildi zavallı çocuk. Grigori vaftiz teknesinin başında iştenlikle dua etti ama 3 günlük çocuğu için düşüncesi değişmedi. Gene de hiçbir şeye engel olmadı. Yalnız hastalıklı çocuğun yaşadığı 2 hafta hemen hemen hiç başını çevirip bakmadı ona. Bir çocuğu olduğunun farkına varmak bile istemiyor, zamanını çoğunlukla dışarıda geçiriyordu. Ama çocuk 2 hafta sonra Pamukçuk'tan ölünce tabuta kendi yerleştirdi onu, derin bir keder içinde uzun uzun baktı yüzüne. Küçük, hiç derin olmayan mezarını toprakla doldururken diz çöktü, mezarın önünde yere kapandı. O günden sonra yıllarca hiç söz etmedi oğlundan, Marfa Ignatievna da onun yanında bu konuyu açmıyordu. Birisiyle yavrusundan söz edecek olsa, Grigori Vasilievich evde olmasa bile alçak sesle konuşurdu. Marfa Ignatievna'nın anlattığına göre, mezarın önünde yere kapanmasından sonra dinle daha bir ilgilenmeye başlamıştı Grigori. Çoğunlukla susuyor, geniş gümüş çerçeveli gözlüklerini takıp bir başına Çet Yimine'yi okuyormuş. Arada bir, daha çok Periz ayında, yüksek sesle okuduğu da oluyormuş. Eyüp'ün kitabını seviyormuş, kutsal pederimiz Suriyeli İzak'ın sözleriyle vaazlarını bulmuştu. Bu kitabı yıllardan beri okuyor, gene de hiçbir şey anlamıyordu. Belki de bu yüzden en çok değer verdiği kitap oydu. Son zamanlarda komşularından birinin yardımıyla Hlıstovcuların arasına girmiş, onları dinlemiş, bu tarikatın etkisinde de kalmıştı ya, bağlı olduğu dinsel görüşü değiştirmeyi uygun bulmamış olacak, Hlıstovcu olmamıştı. Dinle ilgilenmeye başlaması yüzüne daha bir gururlu görünüm vermişti elbette. Belki de mistisizme eğilimi vardı. 6 parmaklı çocuğunun dünyaya gelişini, sonra da ölüşünü pek tuhaf, umulmadık, sonra bir gün kendisinin söylediği gibi ruhuna mühür vuran bir olay izlemişti. Çocuğu gömdükleri günün gecesi Marfa Ignatievna geç vakit uyandı, bebeği bir yerde ağlıyordu sanki. Korktu, kocasını uyandırdı, Grigori doğruldu, birisi sanki bir kadın inliyordu. Kalkıp giyindi. Ilık bir Mayıs gecesiydi. Dışarı çıkıp dinledi. İniltiler bahçeden geliyordu. Ama bahçe kapısını akşamdan kilitlemişlerdi. Kapıdan başka bir yerden de girilemezdi içeri. Çünkü bahçe yüksek, sağlam bir duvarla çevriliydi. Eve dönüp feneri yaktı. Bahçe kapısının anahtarını alıp bir çocuk ağlaması duyduğunu, yavrusunun ağladığını, onu çağırdığını durmadan yineleyen karısının kapıldığı dehşete aldırmadan bahçeye çıktı. İniltilerin bahçe kapısının yanındaki küçük hamamdan geldiğini, bunun gerçekten de bir kadın iniltisi olduğunu fark edince hamamın kapısını araladı. Donup kaldı. Kentte herkesin bildiği, sokaklarda dolaşan yarı deli Lizaveta Smerdyashchaya, hamama girmiş, biraz önce bir çocuk doğurmuştu. Dipnot, Smerdyashchi, Rusya'da pis kokan anlamına gelir. Çocuk yerde yatıyor, kadın biraz ötede can çekişiyordu. Ağzını açmaya gücü olmadığı için bir şey söylemiyordu. Ama bütün bunları ayrıca anlatmam gerekiyor. 2. Lizaveta Smerdyashchaya. Bu olay Grigori'nin içinde yer etmiş, hiç de hoş olmayan, iğrenç bir kuşkuyu kesinleştirerek onu derinden sarsmıştı. Bu Lizaveta Smerdyashchaya, çok kısa boylu, ölümünden sonra kentimizin dindar, yaşlı kadınlarından çoğu, iki arşından birazcık fazla diyorlardı onun için, bir kızdı. 20 yaşında genç bir kız olduğunu belli eden, sağlıklı, ablak, pembe beyaz yüzünde budalaca bir anlatım vardı. Bakışları uysal olmakla birlikte donuk, sevimsizdi. Yaz kış yalın ayak, keten bir entariyle dolaşırdı. Koyun yünü gibi kıvır kıvır, son derece sık, siyah sayılabilecek saçları kocaman bir şapka gibi duruyorlardı başında. Üstelik her zaman yerde, çamurların içinde yattığı için toz toprak içindeydiler. Kuru yaprak, çerçöp doluydu araları. Babası İlya, evsiz barksız, iflas etmiş, hastalıklı küçük bir esnaftı. Sürekli içiyor, uzun yıllardan beri kentimizin yükünü tutmuş başka bir küçük esnafının yanında işçi olarak çalışıyordu. Lizaveta'nın annesi öleli çok oluyordu. Sürekli hasta olan, huysuzluk eden İlya, Lizaveta eve geldiğinde amansızca, hiç acımadan döverdi onu. Ne var ki Beriki de Tanrı'nın bir garibi olarak kentte herkesin evinde kaldığı için eve pek seyrek giderdi zaten. İlya'nın patronu da, İlya kendisi de, hatta kentin merhametli kimseleri, bunların çoğu tüccar, tüccar karılarıydı. Lizaveta'ya sırtındaki tek entariden başka bir şeyler giydirmeyi çok kez denemişlerdi. Kışın üstüne gocuk, ayağına çizmeler alırlardı. Hiç ağzını açmaz, alınan şeyleri ona giydirirlerken uslu uslu dururdu. Sonra bir yere, çoğunlukla büyük kilisenin avlusuna gider, kendisine sadaka olarak verilen her şeyi çıkarır, mendilmiş, eteklikmiş, gocukmuş, çizmeymiş, hepsini orada bırakır, gene yalın ayak, yalnız entariyle çıkar giderdi. Bir keresinde ilimizin yeni valisi kentimizi görmeye gelmişti. Lizaveta'yı görünce yanındakilerin onun için deli demelerini anlamasına karşın pek üzülmüş, bir entariyle sokaklarda dolaşan bu genç kızın kentin ahlakını bozduğuna, bu nedenle kızın böyle dolaşmasının önüne geçilmesine ilgililerin dikkatini çekmişti. Ama vali gitti, Lizaveta'ya dokunan da olmadı. Genç kızın babası sonunda öldü. Yetim kalınca kentin dindar kimseleri daha çok acımaya başladılar ona. Hatta herkes seviyordu onu sanki. Çocuklar bile takılmıyorlardı ona, eziyet etmiyorlardı. Oysa kentimizin çocukları, hele okula gidenler pek yaramazdılar. Zavallı kızcağız gider, tanımadığı, bilmediği evlere girerdi. Hiç kimse kovmazdı onu. Tersine pek iyi davranırlar, giderken eline birkaç kopek de sıkıştırırlardı. Parayı alır, doğru kiliseye ya da cezaevine gider, bağış kutusuna atardı. Pazarda simit ya da çörek verirlerdi ona. O da önüne çıkan ilk çocuğa verirdi, bazen kentimizin en zengin kadınını durdurup verdiği de olurdu. Kadınlar seve seve alırlardı. Lizaveta kendisi çavdar ekmeği bir de suyla beslenirdi. Büyük bir dükkana girer otururdu. Yanı başında değerli eşyalar, hatta para dururdu. Dükkan sahipleri hiç çekinmezlerdi ondan. Yanında binlerce rubleyi unutup gitsen, içinden bir kopek almayacağını bilirlerdi. Kiliseye pek seyrek uğrardı. Ya kilisenin avlusunda yatardı, ya da birisinin bahçe çitini atlar. Kentimizde birçok evin bahçesi duvar yerine hala çitle çevrilidir. Sebze bahçelerinde yatardı. Eve, yani ölen babasının patronunun evine haftada bir, kışınsa her gün uğrardı. Ama yalnız geceleri gelir, ya holde ya da ahırda uyurdu. Böylesine bir yaşantıya nasıl dayanabiliyor diye şaşıyorlardı ona. Alışmıştı besbelli. Gerçi boyu kısaydı ya, yapısı sağlamdı. Kentte bazı kimseler onun gururundan böyle yaptığını söylüyorlardı ama inanılacak bir şey değildi bu. Konuşmasını bile beceremiyordu. Bazen dilini oynatır, böğürürdü. Gurur ne gezerdi onda? Bir keresinde şöyle bir olay olmuştu, hayli eskidir bu. Mehtaplı ılık bir Eylül gecesi, kendimize göre pek geç bir saatte 5-6 kişilik bir hovarda grubu çakır keyif eğlenceden dönüyor, arka sokaklardan evlerine gidiyorlardı. İki yanında birbirine yakın evlerin bahçe çitlerinin uzandığı bu sokak, nedense kentimizde nehir denilen uzun, pis kokulu su birikintisi üzerindeki köprüye çıkar. Bizim grup çitin dibinde, ısırgan otları arasında Lizaveta'yı uyurken gördü birden. Sarhoşlar kızın başına dikilip kahkahalarla gülmeye, son derece çirkin sözler söylemeye başladılar. Tam bu sırada soylu aileden bir gencin aklına pek değişik bir soru geldi. Kim olursa olsun bir erkek böyle bir hayvana kadın gözüyle bakabilir mi diye sordu. Hiç değilse şu anda ve benzeri ve benzeri. Herkes gururlu bir tiksintiyle hayır dedi. Ama Fyodor Pavlovich de bu gruptaydı. Hemen öne fırladı. Lizaveta'yı kadın hem de çekici bir kadın yerine koyabileceğini, hatta bunun kendisine zevk vereceğini falan söyledi. Doğrusu o sıralar soytarılığa pek özeniyordu. Ortaya çıkıp beyleri güldürmeye bayılırdı. Hem bunu onların dengiymiş gibi bir tavır takınarak yapardı. Oysa gerçekte aralarında değersiz bir yaratıktan başka bir şey değildi. Onun Petersburg'dan ilk karısı Adelaida Ivanovna'nın öldüğü haberini aldığı, şapkasında siyah yaz şeridiyle içtiği rezaletler çıkardığı, öyle ki kentimizde bazı kimselerin en yoldan çıkmışlarının bile ona bakınca tüyleri diken diken oluyordu. Sıralara rastlıyor bu olay. Böylesine beklenmedik bir düşünce karşısında grup kahkaha ile gülmeye başladı kuşkusuz. Hatta aralarından biri kışkırtmaya başladı Fyodor Pavlovich'i. Ama ötekiler aşırı neşelerini kaybetmedilerse de tiksintiyle yere tükürdüler. Hep birlikte yürüyüp gittiler. Sonraları Fyodor Pavlovich o zaman kendisinin de herkesle oradan ayrıldığını yemin billah ederek söylüyordu. Belki doğruydu da bu, hiç kimse kesinlikle bilmiyor, bilmedi de. Ama aradan 5-6 ay geçince kentte herkes aşırı bir öfke, nefretle Lizaveta'nın gebe olduğundan söz ediyor, kızcağıza bu işi kimin yaptığını birbirine sorup araştırıyordu. İşte tam bu sıralarda kentte günahkarın Fyodor Pavlovich olduğu söylentileri dolaşmaya başladı. Kim çıkarmıştı bu söylentiyi? O gece eğlenceden dönen gruptan kentte bir kişi kalmıştı. Ötekiler başka başka kentlere dağılmışlardı. O da yaşını başını almış aile babası, yetişkin kızları olan saygıdeğer bir devlet danışmanıydı. Öyle bir şey olsa bile böyle bir söylentiyi çıkarmazdı. Ama bunu Fyodor Pavlovich'in yaptığı söylentisi yayıldıkça yayılıyordu. Fyodor Pavlovich bu dedikodu üzerinde durmuyordu kuşkusuz. Ne idüğü belirsiz birkaç tüccar bozuntusuna ya da küçük esnafa karşılık verecek kadar küçülemezdi. O zamanlar kendini çok beğenir, yalnızca soytarılıkları ile eğlendirdiği memur ve soylu kişiler arasında konuşurdu. İşte bu söylentiler yayılmaya başladığı sıralarda Grigori büyük bir heyecan içinde var gücüyle efendisini iftiraya karşı savunmakla kalmamış, onun için ağız kavgalarına, tartışmalara girerek birçok kimseyi söylentinin asılsızlığına inandırmıştı. İnandırıcı bir sesle, "Salağın süprüntünün kendisindedir kabahat," diyor, karnındaki çocuğun babası kılıç balığından, o zamanlar kentte herkesin bildiği, o günlerde il cezaevinden kaçmış, bizim kentte saklandığı söylenen ürkünç bir tutukluya bu adı takmışlardı. Başkası olamaz diye iddia ediyordu. Bu iddia çok kimse için daha bir akla yakındı. Anımsıyorlardı kılıç balığını, çok iyi anımsıyorlardı. Sonbaharda tam o günlerde kentte dolaşıyordu, 3 kişiyi de soymuştu. Ama bütün bu söylentiler zavallı deli kıza duyulan acıma duygusunun kaybolmasına yetmemişti. Üstelik herkes şimdi daha çok koruyor, gözetiyordu onu. Varlıklı bir tüccardan dul kalmış, Bayan Kondratyevna, o denli duygulanmıştı ki, daha Nisan'ın sonunda doğumunu yapıncaya dek bakmak için Lizaveta'yı evine aldı. Gece gündüz kolluyorlardı onu. Ama öyle oldu ki, kaçmaması için çok dikkatli davranılmasına karşın, doğum yapacağı günün akşamı birden kayıplara karışabildi Lizaveta. Kondratyena'nın evinden gizlice kaçıp Fyodor Pavlovich'in bahçesine girmeyi başarmıştı. O durumdayken yüksek, sağlam bahçe duvarını nasıl aşmıştı? Öğrenilemedi. Kimileri kıza birisinin, kimileri de cinlerin, perilerin yardım ettiğini söylüyordu. Ama akla en uygun olanı, her şeyin esrarlı olsa da son derece olağan bir biçimde olup bittiğidir. Bahçelerde gecelemek için çitlere büyük bir ustalıkla tırmanan Lizaveta, nasıl becermişse Fyodor Pavlovich'in bahçe duvarına da çıkmayı başarmış, hasta durumunu aldırmadan, canına kıymak pahasına duvardan bahçeye atlamış olabilirdi. Grigori eve koşmuş, Marfa Ignatievna'yı Lizaveta'ya yardıma yollamış, kendi de iyi ki hemen yakında oturan yaşlı ebe kadını çağırmaya koşmuştu. Çocuğu kurtardılar ama Lizaveta sabaha karşı öldü. Grigori bebeği alıp eve götürdü. Karısını sedire oturttu, çocuğu kucağına verdi. Tanrı'nın yetimi herkesin akrabası sayılır. Hele senle benim daha çok. Rahmetli yavrucuğumuz yolladı onu bize. Babası bir iblis, anası ise Azize'dir onun. Meme ver ona, bundan böyle de ağlama artık. Marfa Ignatievna bağrına bastı çocuğu. Vaftiz ettirdiler, Pavel adını verdiler ona. Baba adı olarak da hiç kimse söylemediği halde herkes Grigori ile Marfa bile Fyodorovich diyorlardı ona. Fyodor Pavlovich her ne kadar hiçbir şeyi kabul etmemekte diretiyorduysa da olanlara itiraz etmiyor, hatta bütün bunları eğlenceli buluyordu. Sahipsiz çocuğu evine alması kentte iyi karşılanmıştı. Sonraları bir soyadı da buldu çocuğa Fyodor Pavlovich. Annesi Lizaveta Smerdyashchaya'nın takma adı Smerdyashchi'yi Smerdyakov diye soyadı olarak verdi ona. İşte bu Smerdyakov sonra ikinci uşağı oldu Fyodor Pavlovich'in. Öykümüzün başladığı sıralarda avludaki küçük evde ihtiyar karı koca Grigori ile Marfa'nın yanında kalıyordu. Aşçılık yapıyordu. Onun için de ayrı olarak birkaç söz etmem gerekiyor ya, böylesine sıradan uşaklara okuyucumun dikkatini bu denli uzun süre çekmemin yakışık almayacağını düşünerek, ileride Smerdyakov'dan söz etmek fırsatı çıkar umuduyla öykümü anlatmayı sürdürüyorum. 3. Ateşli bir yüreğin manzum itirafları. Alyosha babasının manastırdan çıkarken arabadan bağırarak verdiği buyruğu duyunca son derece şaşkın bir süre olduğu yerde kala kaldı. Ama öyle dona kalmamıştı. Tersine heyecanlı olmasına karşın hemen başrahibin mutfağına koştu. Yukarıda babasının neler yaptığını öğrendi. Sonra da kente doğru yola koyuldu. Oraya varıncaya dek içini sıkan olaya bir çözüm yolu bulabileceğini umuyordu. Önceden şunu söyleyeyim. Babasının bağırmasından, pılısını pırtısını toplayıp eve taşınması için verdiği buyruktan hiç korktuğu yoktu. Bağıra bağıra, öylesine gösterişli bir tavırla verilen bu buyruğun, heyecanlı bir anda, hatta dikkati çekmek için verildiğini çok iyi biliyordu. İşi artık iyice ayyaşlığa vurmuş bir kentlinin, geçenlerde isim günü toplantısında kendisine daha vodka vermiyorlar diye, kızıp konuklarının önünde eline geçen tabağı çanağı yere çalmasından, kendisinin karısının giysilerini parçalamasından, sandalye koltuk kırmasından, camı çerçeveyi indirmesinden farklı bir hareket olmadığı inancındaydı babasının bu davranışının. Ertesi gün ayılınca kırdığı şeylere acımıştı kuşkusuz kentli. Babasının da onu yarın manastıra geri yollayacağını biliyordu. Olur ki hemen o gün bile izin verirdi. Babasının başkalarına neyse ne ya, ona hiçbir zaman kötülük etmek istemeyeceğini kesinlikle biliyordu. Alyosha, dünyada hiç kimsenin kötülük etmek istemeyeceği, hatta edemeyeceği inancındaydı. Üzerinde hiç düşünmeden, içtenlikle, bütün varlığıyla bağlandığı bir inançtı bu. böyle düşünerek güvenle yürüyordu. Ama bu anda başka, bambaşka bir korku kıpırdanıyordu içinde, üstelik acı da veriyordu ona bu duygu. Kendisinin de anlayamadığı bir kadınlardan korkma duygusuydu bu. Özellikle demin Bayan Hohlakova'nın verdiği mektupta bir şey için evine gelmesini ısrarla isteyen Katerina Ivanovna'dan korkuyordu. Bu istek, oraya gitmek zorunluluğu, Alyosha'nın yüreğini ona acı veren bir duyguyla doldurmuştu. Manastırda birbirini izleyen o serüvenlere, olaylara ve benzeri karşın bu duygu gittikçe güçlenmiş, gittikçe daha çok acı verir olmuştu ona. Katerina Ivanovna'nın onunla hangi konuda konuşacağını, ne yanıt vereceğini bilmediğinden değildi bu korkusu. Onun kadınlığından da korkmuyordu. Kadınları az tanıyordu elbette ama gene de küçüklüğünden, manastıra girene dek yalnızca onları düşünmüştü. Ama bu kadından, Katerina Ivanovna'dan korkuyordu işte. İlk gördüğü günden beri korkuyordu ondan. Topu topu bir ya da iki, hadi bilemediniz üç kez görmüştü onu. Bir defasında ayaküstü birkaç sözcük bile konuşmuşlardı. Güzel, gururlu, karşısındakini etkisi altına alan bir kız olarak anımsıyordu onu. Ama Alyosha'yı korkutan, genç kızın güzelliği değil başka bir şeydi. Şimdi acısını arttıran da korkusunun bu belirsizliğiydi. Genç kızın soylu bir amacı vardı, Alyosha bunu biliyordu. Kendine karşı kabahatli olan Alyosha'nın ağabeyi Dimitri'yi kurtarmak istiyordu. Tertemiz duygular vardı içinde. Ama gelin görün ki bunu bildiği, bütün bu soylu temiz duygulara hak verdiği halde genç kızın evine yaklaştıkça sırtındaki soğuk ürperti de artıyordu.